Amerika'nın gizli tarihi bey. CFR'nin kuruluşu ve Başkan Wilson'ın akıl babaları. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Amerika'daki pek çok entelektüel yayılmacı politikayı benimsemişti. Ancak Amerikalıların bir bölümü Püriten Yahudi geleneğinden kaynaklanan yayılmacı politikaya karşı çıkıyor ve Amerika'nın da dünyanın hemen hemen bütün diğer ülkeleri gibi asıl olarak kendi sorunlarıyla uğraşması gerektiğini, başka toplumların iç işlerine karışmak gibi bir misyon ya da hak sahibi olmadığını söylüyorlardı. Bu görüşü savunanlar, izolasyonist, izolasyoncu, Amerikan yayılmacılığını savunanlar ise internasyonalist, uluslararasıcı olarak tanımlandı. İzolasyoncularla uluslararasıcılar arasında 10 yıllarca süren tartışma 1917 yılında ikinci grubun zaferiyle sonuçlandı. Bu tarih Amerikan emperyalizminin resmen doğduğu tarih olarak da kabul edilebilir. O yıl Başkan Woodrow Wilson her ne kadar seçim öncesinde Amerika'yı savaşa sokmayacağını vaat etmiş olsa da Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesi gerektiği ile ilgili olarak Kongre'ye çok önemli bir mesaj yolladı. Ve o tarihten sonra da Amerikan yayılmacılığı ülke dış politikasının asıl amacı haline geldi. Bugün Amerika'da izolasyoncu görüşü savunmaya devam edenlerin çoğu, Wilson'ı Amerika'yı normal bir devlet olmaktan çıkarıp dünyanın başına bela haline getiren adam olarak görürler. Ancak gerçekte bu kritik politika değişikliğini yapan irade, Başkan Wilson'dan çok onu manipüle eden bir grup elittir. Bu elitlerin adresini aramaya kalktığımızda ise kaçınılmaz bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin nüvesi olan CFR, yani Council on Foreign Relations, Dış İlişkiler Konseyi ile karşılaşırız. CFR'nin öyküsü, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından toplanan Paris Barış Konferansı'na uzanır. Konferansa katılan delegeler, 30 Mayıs 1919'da Paris'te Hotel Majestic'te uluslararası bir grup kurmak amacıyla toplandılar. Böylece uluslararası ilişkilerde hükümetlerine tavsiyede bulunacaklardı. Bu toplantıda oluşturulan organizasyona Institute of International Affairs, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adı verildi. 5 Haziran 1919'daki bir toplantıda ise bunun tek bir organizasyon değil, birbiriyle yardımlaşan ayrı kuruluşlar olarak düzenlenmesine karar verildi. Sonuçta merkezi New York'ta olan ve Amerikan dış politikası ile ilgilenecek olan Council of Foreign Relations CFR kuruldu. Londra'da da Royal Institute of International Affairs REIA oluşturuldu. Bu aynı zamanda Chatham House olarak da biliniyordu ve görevi İngiliz hükümetinin dış politikasını belirlemekti. Yan kuruluşu olan The Institute of Pacific Relations, Pasifik İlişkiler Enstitüsü sadece Uzak Doğu ilişkilerini düzenlemek için kurulmuştu. Enstitünün benzerleri Paris ve Hamburg'da da oluşturuldu. Hamburg kolu Institute für Auswärtig Politik, Paris kolu da Centre d'études de politique étrangère olarak biliniyordu. Kısacası bir anda Batı'nın büyük güçlerinin dış politikalarını yönlendirecek yeni kurumlar oluşturulmuştu. Dikkat edilmesi gereken dünyanın lider ülkelerinin dış politikalarını yönlendirmek amacını güden bu kuruluşların kimler tarafından kurulduğu ve finanse edildiğiydi. Finansörler ikiye ayrılabilirdi. Avrupa yakasındakilerin en büyük temsilcisi ünlü Yahudi finans hanedanı Rothschild'lardı. Amerika'da ise birden fazla finansör vardı. Albay House ve Başkan Wilson. Wilson politikalarından söz eden ve perde arkasını arayan kaynakların hemen hepsi Wilson'ın özel danışmanı Albay Edward Mandel House üzerinde çokça dururlar. Çünkü rütbesinden çok daha büyük bir güce sahip olan House, CFR'nin önde gelen kurucularından birisidir. Ve Wilson üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Amerikalı siyasi tarihçi Dan Sommet'a göre, House, Wilson'ın çoğu iç ve özellikle de dış politikalarını üretmiş, kabine üyelerinin seçiminde büyük rol oynamış ve Wilson'ın Dışişleri Bakanlığı'nı büyük bir ustalıkla yönetmiştir. House'un başkan üzerindeki olağanüstü etkisi, Britannica'nın İngilizce baskısında da şöyle vurgulanıyor. House, kabinede herhangi bir görev almayı reddetmesine rağmen Wilson'ın sessiz partneri konumuna geldi. Kabine ve kongre üyeleri üzerindeki kişisel etkisi, Wilson'ın politikalarını denetlemesini sağladı. Özellikle dış politika konusunda çok etkiliydi. ve yakın ilişkiler kurduğu Avrupalı liderle birlikte Amerikan dış politikasını koordine etme şansı buldu. Böyle bir tablo karşısında doğal olarak House'un gücü nereden geliyordu diye sormak gerekiyor. Bu noktada House'un çok yakın ilişki içinde olduğu bazı New York bankerlerinin adlarını öğreniyoruz. Dan Samut, Albay House'un Paul ve Felix Warburg, Otto Kahn, Henry Morgenthau, Yakov ve Mortimer Schiff, Herbert Lehman gibi büyük finansörlerle yakın ilişki içinde olduğunu, hatta bir anlamda onların Washington'daki temsilciliklerini yaptığını yazar. House'un büyük gücü arkasındaki bu sermaye desteğine dayanıyordu. Amerikalı yazar George Sylvester, 1932 yılında yazdığı ve House-Wilson ilişkisini konu alan The Strangest Friendship in History, Woodrow Wilson and Cool House, Tarihteki En İlginç Dostluk, Wilson ve House adlı kitabında şöyle yazıyordu. Schiff, Warburg, Kahn, Rockefeller gibi dev finansörler House'a çok güveniyorlardı. House, bu finansörler ile Beyaz Saray arasındaki aracıydı. İşte bu noktada çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü bu büyük bankerlerin çok önemli bir ortak özelliği vardı. İstisnasız hepsi Yahudiydi. Ansiklopedia Judaica söz konusu bankerlerle ilgili önemli bazı bilgiler veriyor. Paul Warburg, Hamburg doğumlu bir Alman Yahudisi. Sonradan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Büyük bankerlerin arasına giriyor. Yahudi bankerlerin geleneksel tavrına uygun olarak bir başka Yahudi banker ailenin kızıyla, Kuhn Loeb şirketinin sahibi Solomon Loeb'in kızı Nina Loeb ile evleniyor. Serveti gittikçe büyüyor. Bilinçli bir Yahudi, sayısız Yahudi örgütüne finansal destek sağlıyor. Paul Warburg ayrıca bir de bir dünya hükümeti ister istemez kurulacak, tek sorun bu sonuca güzellikle mi yoksa zorla mı ulaşılacağıdır şeklindeki ünlü sözüyle de tanınıyor. Felix Warburg. Felix Warburg ise en az kardeşi Paul kadar bilinçli. O da ırk içi evlilik yaparak Jakob Schiff'in kızı Frieda ile evleniyor. Pek çok Yahudi örgütüne destek veriyor. Filistin'e yapılan Yahudi göçünü ve Siyonist hareketi destekliyor. Filistin'deki Yahudi göçmenlere ve Kudüs İbrani Üniversitesi'ne büyük destek veriyor. Siyonist lider ve ilk İsrail Devlet Başkanı Chaim Weizmann ile işbirliği içinde. Jakob Schiff, belki de söz konusu Yahudi bankerler içinde en önemlisi. Almanya kökenli ünlü bir haham ailesinin soyundan geliyor. Babası Moses Rothschild'ların ortağı. Diğerleri gibi o da ırk içi evlilik yapıyor ve Solomon Loeb'in diğer kızıyla evleniyor. Antisemit politikaları nedeniyle düşman olduğu Çar'ın devrilmesi için elinden geleni yapıyor. 1904-1905 Rusya-Japonya Savaşı'nda Japonlara 200 milyon dolar veriyor. Rus Yahudilerini silah ve para yönünden desteklerken Kerensky hükümetine yardım ediyor. Ayrıca Schiff'in Bolşeviklere de büyük yardım yaptığı da biliniyor. Yahudi olan hiçbir şey kalbime yabancı değildir sözüyle tanınıyor. Tüm dünyadaki Yahudi organizasyonlarına para yardımı yapıyor. Talmud ve Tevrat eğitimini finanse ediyor. Amerikan başkanlarına Yahudiler lehinde hareket etmeleri için lobi yapıyor. Özellikle de 1917 yılından sonra Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması çabasının güçlü destekçileri arasına giriyor. Mortimer Schiff ise onun kardeşi ve her zaman ağabeyinin yolunu izliyor. Herbert Lehman, Amerikalı Yahudi banker, politikacı ve devlet adamı. Lehman Brothers şirketiyle kısa sürede büyük servet elde ediyor. Sayısız Yahudi organizasyonunu finansal yönden destekliyor. Daha sonraki dönemde Roosevelt'in sağ kolu oluyor. İsrail'in kuruluşuna destek veriyor. Filistin'e Yahudi göçünü destekliyor. Dış politikada internasyonalist yayılmacı görüşü savunuyor ve İsrail devletine yapılan Amerikan desteğinin başlıca organizatörlerinden oluyor. Otto Kahn ise Almanya kökenli Yahudi Kahn ailesinin Amerika'daki temsilcisi. Büyük bir banker, o da içeriden evleniyor. Yahudi Kuhn Loeb şirketinin ortaklarından Abraham Wolf'un kızıyla nikahlanıyor. 30 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen bir iki banker arasına giriyor. Pek çok Yahudi organizasyonunu finanse ediyor. Henry Morgenthau. Morgenthau'lar Alman kökenli bir Yahudi ailesi. Henry Morgenthau, Yahudi ailenin Amerika'daki diplomat ve finansör üyesi. 1912-1916 yılları arasında Osmanlı'da Amerikan Büyükelçiliği yapıyor. Morgenthau bu yıllardan sonra sözde Ermeni soykırımını konu edinen ve Osmanlı'yı soykırım uygulamakla suçlayan bir kitapta yazıyor. Morgenthau da bilinçli bir Yahudi. Wilson tarafından Polonya Yahudilerinin durumunu incelemekle görevli komisyonun başına atanıyor. Uluslararası Siyonist örgüt Bnei Brit'in yönetim kurulunda çalışıyor. Kısacası Başkan Wilson üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Albay House, söz konusu Yahudi bankerlerin ya da Yahudi önde gelenlerinin adamıydı. Dolayısıyla House'un Wilson'a yaptığı telkinlerin gerçekte bu Yahudi liderlerin amaçları doğrultusunda olduğunu anlamak pek zor değildir. Bir başka deyişle Wilson'ın gerçek akıl hocaları devrin önde gelen Yahudileridir. Dan Samot, House'un Wilson'a yaptığı telkinlerden söz ederken onu Amerika'nın tüm dünya üzerinde demokrasiyi korumak gibi kutsal misyonu olduğuna ikna ettiğini yazıyor. House'un telkinleri Amerika'nın resmi olarak 121 yıldır süren izolasyoncu geleneğinin kesin bir sona erişi ve Amerikan yayılmacılığının resmen onaylanmasıyla sonuçlanmıştı. Wilson'ın Almanya'ya karşı savaşa girmesindeki en büyük etken ise yine Albay House'du. Yahudi önde gelenlerinin Washington'daki adamı. House'un ilginç bir başka icraatı ise Başkan Wilson'a bir yandan da Siyonizm lehinde lobi yapmasıydı. Yahudi yazar Yahshua Stein, o yıllarda İngiltere'de Siyonizmin en önemli savunucularından olan Josiah Wedgwood'un Başkan Wilson'la görüşerek ona uzun uzun Siyonizmin önemli ve bu iş için gereken Amerikan desteği konusunda telkinlerde bulunduğunu bildiriyor. Wedgwood'u başkanla tanıştıran ve görüşmeleri ayarlayan kişi ise kahramanımız Edward House. House'un bir başka ilginç ilişkisi ise Siyonizme resmi İngiliz desteği anlamına gelen Balfour Deklarasyonu'nu yazan kişiyle, yani bir Hristiyan Siyonist olan Lord Balfour'la çok yakın bir dostluk kurmuş olmasıydı.
www.harunyahya.org